Ayrım 23. İkinci Adam. 1950-1964. 3. Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 304. Ektiklerimizi biçeceğiz. Kore'de Türk kuvvetlerinin katıldığı en kanlı savaşlar 25 Kasım 4 Aralık tarihleri arasında cereyan etti. Özellikle Kunduz'daki savaşlarda Türk askerlerinin müdahalesi geniş yankılar yarattı. DP iktidarı bunu bir koz olarak kullanma kararına vardı. 31 Temmuz 1951'de Türkiye'nin NATO'ya kabulü için Amerikan hükümetine müracaatta bulundu. Müracaatın Amerika tarafından teşvik gördüğü söylenir. Çünkü niteliğini biraz aşağıda özetleyeceğimiz NATO teşkilatına Türkiye'nin de girmesiyle Batılıların büyük kaygısı olan Sovyetlere karşı müdafaa kanadı kendiliğinden Trakya ve Küçük Asya'ya, Kafkas ve İran sınırlarına kadar uzanmış oluyordu. Bu vaziyet Avrupa devletleri için külfet sahasını genişletmekle beraber anti-Sovyetik çemberi de tamamlıyordu. Fakat müracaat Avrupa devletleri ve mesela İngiltere devlet adamları üstünde iyi tesir bırakmadı. İtirazlar bir tek noktada toplanıyordu. Türkiye Avrupa devleti değildir. Türkiye Atlantik savunma hattının çok uzağındadır ve dışındadır. Türkiye bir Asya devletidir. Hükümet müracaatının sessiz sedasız yapmış olmakla beraber bu müracaatın içeride de iyi anlaşılmadığı ve çeşitli yorumlara ve takılmalara meydan verdiği malumdur. Acemi politikacılar iş başına geçerse böyle gülünç teşebbüsler yaparlar sözleri yaygındı. Fakat NATO'ya katılma teşebbüsü üzerinde muhalefetle önceden temas edilmediği için İnönü bu konuda ve o safhada beyanlarda bulunmamıştır. Nihayet hükümetin müracaatı netice verdi. Amerika'nın müessir ve hazırlayıcı çalışmaları ile 20-21 Eylül 1951'de Kanada'da toplanan NATO Teşkilatı Vekiller Heyeti Türkiye'nin teşkilata kabulü lehinde karar aldı. Ottawa kararı bit tabi NATO devletleri ve Türkiye parlamentolarında varılacak tasvip kararları ile tekemmül edecekti. Ama bu kararla Türkiye, siyasi hayatının bilhassa dışarı ile ilişkiler bahsinde tartışmaları bazı yönlerden bugün de devam eden bir savunma sistemine giriyordu. Bu sistemin bazı hallerle bir tabiyet şekli doğurduğu ve Türkiye'yi NATO'nun üyesi olmaktan ziyade Amerika'nın peki haline soktuğu yolunda bilhassa son yıllarda yürütülen yorumlar işte bu sistemin uygulama şeklinden gelir. Hükümete gelince o bu neticeyi tam bir zafer olarak ilan ediyordu. Mesela Ottawa kararı üzerine bir konuşma yapan Menderes olayı şöyle değerlendiriyordu. Demokrat Parti her seçim kazancından sonra bir zafer ilan edecektir. Ara seçimlerini kazanışımızdan sonra NATO'ya kabulümüz talihli bir tesadüf olmuştur. Zamanı gelince ektiklerimizi biçeceğiz. Bu anlaşma ile Türkiye yurt savunmasında yalnız kalmayacaktır. Samet Ağaoğlu'nun Kore'de bir avuç kan verdik ama büyük devletler arasında katıldık sözleri de o günlerde Ankara'da yaygındı. Gerçekte de Ottawa kararından 5 gün önce 16 ilde ara seçimleri yapılmış ve yalnız Sinop'ta bir CHP adayının seçilmesine karşılık seçim yapılan bütün illerde DP adayları seçilmişlerdi. Bundan başka bu seçimlerde bir şey daha göze çarpıyordu. Mesela ünlü bir CHP adayı olan Genel Sekreter Kasım Gülek, Bilecik'te adı duyulmamış bir emekli generale Yümlü Üres'ine karşı seçimi kaybetmişti. İstanbul'da eski İstanbul Valisi Lütfü Kırdar yine adı duyulmamış bir maliye mensubu karşısında yenilmişti. Diğer yerlerde de durum bunlara benziyordu. Demek ki ve İstanbul basını ile CHP mahfillerinin ilk tahminlerinin aksine olarak DP'nin şansı henüz sarsılmamıştı. Nitekim 1954 seçimleri bunu bilhassa İnönü için hazin bir netice halinde ortaya serecektir. Bu olayları böylece işaret ettikten sonra şimdi biraz da NATO ve onu doğuran temel gelişmeler üzerinde durarak Türkiye'nin NATO'ya katılması olayının çağımızın gruplaşmaları bakımından mahiyetini kısaca belirtmeliyiz. Demokrat Parti iktidarının Kore Savaşı'na gereksiz, sorumsuz ve Millet Meclisi'nin habersiz katılışının asıl önemli neticesi bu iktidarda ve dış mesele ve angajmanlarla sorumsuz hareket etme cesaret ve alışkanlığına yol açmış olmasıdır. Bunun en önemli belgeleri de iktidarın son hariciye vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun kendi imzası konulur konulmaz yürürlüğe giren ve ne vekiller heyeti ne parlamentodan geçirilmeden ve reisi cumhur da imzalamadan yürürlüğe giren bazı ikili anlaşmalara cesaretle ve hiçbir sorumluluk duygusu duymadan imza atabilmesidir. Bunların en önemli, en tehlikeli ve fazla olarak da karşı tarafa hiçbir taahhüt yüklemeden yürürlüğe gireni de bu eserin dış siyaset bahsinde eleştirilen ve Amerika Dışişleri Bakanı Dulles'la imzalanan ana mukabeledir. Bu mukabele iledir ki Amerika Türkiye'de yalnız düşman saldırısı halinde değil, anlamları hala belli olmayan yıkıcı faaliyetler, dolaylı saldırı gibi hallerde de memlekete ve kendi takdiriyle müdahale yetkisini almıştır. Bu kadar önemli bir anlaşma Millet Meclisi'nde ve ancak 14 ay sonra ve biraz da tesadüfi olarak harici encümeninde ortaya çıkmış fakat bu 14 ay içinde harici vekili Fatin Rüştü Zorlu gene yalnız kendi imzasıyla yürürlüğe giren ve bu ana mukabeleye dayanan sayıları belirsiz anlaşmalar imzalamıştır. Öyle ki bu anlaşmalardan hatta başvekilin, vekiller heyetinin ve reisi Cumhur Celal Bayar'ın da haberli olup olmadıkları hakkında bugüne kadar ortaya atılan sorular hala cevapsız kalmış bulunmaktadır. Ama bu sorular bugün cevapsız kalsa bile, yarınki nesiller ve tarihçiler bu soruların cevaplarını ve onları cevapsız bırakan sorunları araştırmakta elbette devam edeceklerdir. Çeşitli sebep ve mülahazalarla bu sorumsuz ve anayasa dışı hareketlerin yassıada Yüksek Adalet Divanı huzuruna getirilmemiş olması da maalesef 27 Mayıs'ı takip eden iktidarlar için de sağduyuları harekete getirici birer misal verme imkanını önlemiştir. Mukaddes ittifak parçalanıyor. İkinci Dünya Harbi'nde ve bu harbin sonunda dünya siyasetinin tarihi bir takım birleşmeler ve parçalanmalar tarihinden ibarettir. Bu kitabın ikinci cildinde ana hatları ve merhaleleri ile 1933-1950 safhasını verdiğimiz bu hareketlerin şimdi burada ve daha ziyade NATO'yu doğuran şartlarla ilgili gelişmelerini özetleyeceğiz. Ondan sonradır ki NATO'ya katılmamız münasebetiyle iktidar ve muhalefetin tartışma ve görüşleri üzerinde durabiliriz. İkinci Dünya Harbi'nin kader tayin edici en büyük iki olayından biri Alman-Sovyet Savaşı ise ikinci ve belki daha önemli olanı da hiç şüphe yok ki Amerika'nın harbe katılışı ve bu sefer Sovyetlerin Amerika ve müttefikler cephesinde yer alışıdır. Bu gelişmeyi Başkan Roosevelt Churchill ile 9-14 Ağustos 1941'de Kuzey Atlantik'te Newfoundland kıyılarında bir körfezde yaptıkları görüşmelerle değerlendirdiler. Bu görüşmede Sovyetlere yardım yapılmasına karar verildi ve 14 Ağustos'ta tarihte Atlantic Charter, Atlantic demeci diye adlandırılan bir bildiri yayınlandı. Bu demeç, iki devletin harp ile ilgili gelişmeler karşısında milli politikalarının ilkelerini ilan ediyordu. Bu ilkeler, daha sonra Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı temel teşkil etmişlerdir. İşte bu beyanname, bir taraftan gelecekteki Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na ilkeler hazırlarken, diğer taraftan Sovyetleri de kendi safına benimseyecek olan İngiliz-Amerika İttifakı'na ve bunlardan başka da gene geleceğin NATO anlaşmalarına yol açıyordu. Amerika bu beyanname iledir ki, geleneksel yalnızlık, yani yabancı ülkelerle askeri mahiyette anlaşmalara katılmamak siyasetinden, Monroe prensibinden vazgeçiyordu. Amerika'nın bugünkü dünyada hakim etkisi ve hatta dış ülkelerde lüzumlu lüzumsuz müdahale hareketleri bu Atlantik demeciyle başlamıştır denilebilir. 7 Aralık 1941'de Japonlar Amerikan donanmasına saldırınca 8 Aralık 1941'de Amerika'da fiilen harbe girdi. Ondan sonra her şey dünya ölçüsüne cereyan etmeye başladı. Hitler'le Stalin'in 1 Aralık ebedi ve kutsal gibi ilan ettikleri ittifak parçalandı. Bu sefer Batı ile Sovyetler arasında fakat bir gün yine sarsılmalara kayacak olan bir birlik başladı. Birleşmiş Milletler. Böylece cepheler gelişti. 1 Aralık 1942'de ve Amerika ile harp halinde olan 26 devlet bir Birleşmiş Milletler demeci yayınladılar. Bu beyannameye göre harpten sonra bu devletler cihan içinde daha etkili bir milletler arası birleşmeye gitmeyi kabul ediyorlardı. O sırada Türkiye, Almanya ile harp halinde olmadığı için bu bildiriye katılmadı. Harp sona ererken 25 Nisan 1945'te San Francisco'da sonradan bazı katılmalarla sayıları 50'ye varan devletin kabul ettiği Birleşmiş Milletler Anlaşması imza alındı. Gelişmelerin bu safhasında Türkiye'de Almanya ve müttefiklerine şekli bir harp ilan etmek suretiyle bu teşkilata katıldı. 19. bölüme ayrılmış 111 maddeyi içinde toplayan bu anlaşma, 24 Ekim 1945'te yürürlüğe girdi. 1945 sonunda bu teşkilata katılan devletler sayısı 51 olmuş, 1961'de 99'a varmıştı. Bugün ise 120'yi aşmış bulunmaktadır. Bu teşkilat kendi azaları arasında bölgesel ittifaklara imkan veriyordu. Bu suretle Atlantik demeci, Birleşmiş Milletler demecini ve sonra da Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na yol açtığı gibi Birleşmiş Milletler Anlaşması da bir gün NATO ittifakına ve benzeri ittifaklara yol açacaktı. Fakat NATO'ya geçmeden önce Batı Avrupa Birliği üzerinde de kısaca durmalıyız. Çünkü bu da manalı bir birleşmedir. 1945'te Avrupa'da harp sona ermiş fakat bu sefer de her an bir sıcak harbe dönmesi muhtemel bir soğuk harp kendini göstermiş. Bu soğuk harp, Batılı müttefikler ile Doğu Avrupa ve Balkanlar üzerinde gittikçe hakimiyetini kuran Sovyetler Birliği arasında başlamıştı. Bu gelişmede Sovyetlerin 1948 Şubat'ındaki Prag darbesi ve Çekoslovakya'yı da komünistleştirmeleri bilhassa etkili olmuştur. Bunun üzerine ve önde İngiltere'nin harekete getirmesi iledir ki Batı Avrupa'da bazı bölgesel anlaşmalar meydana geldi. Mesela Belçika'da toplanan bir konferans 17 Mart 1948'de Batı Avrupa Birliği'ni kuran bir anlaşmanın imzasıyla sona erdi. Bu anlaşmayı İngiltere ve Fransa'dan başka kendilerine Benelux grubu denilen Belçika, Hollanda ve Lüksemburg katılıyorlardı. Anlaşmaya göre taraflar aralarında her türlü işbirliğinden başka taraflardan biri hariçten silahlı bir saldırıya uğrarsa diğerleri her türlü vasıtalarla ona yardım edeceklerdi. Yani Avrupa'da yeni istikamette askeri ittifakların ilk merhalesi başlıyordu. İşte bu merhale NATO ile tekamül etti. NATO, Kuzey Atlantik Paktı, Avrupa Birliği de devam etmek suretiyle ve Sovyetlerin yayılmasına karşı girişilen yeni bir ittifak sistemidir. Bu anlaşma 12 devletin iştirakiyle 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalandı. Amerikan Kongresi'nin 11 Haziran 1948'de kabul ettiği Vandenberg Kanunu gereğince Başkan Monroe'dan beri devam eden tecerrüt, ayrı kalmak siyasetini Amerika terk ederek bu defa barış devresinde de geniş askeri ittifaklara giriyordu. Bu ittifaklarda Amerika fazla olarak önderlik yerini de alıyordu. Bu 12 devlet şunlardı: Amerika, Kanada, Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İngiltere, Fransa, Portekiz, İzlanda, İtalya. İşte Türkiye 21 Eylül 1951'de Ottawa'da prensip kararı alınan ve çeşitli parlamentolarda tekemmül ettirilen muamelelerle 1952'de bu Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı'na giriyordu. 1955'te buna Yunanistan dahil olacak ve bu suretle NATO'nun sınırları Amerika ve Kanada'dan başlayarak Batı ve Doğu Akdeniz'den İran-Kafkas sınırlarına kadar uzamış olacaktı. Daha sonra bu teşkilata Batı Almanya'da katıldı. NATO anlaşmasının muhtevası, özü, içerisi şöyle özetlenebilir: Aspects de l'OTAN analyse et texte du traité de Atlantique Nord. Bu konuda NATO kanun ve anlaşmalarının Türkiye'de tatbikatı E. Güneri ve M. Kıran ile Profesör Doktor Hamza Eroğlu'nun Kuzey Atlantik Paktı ve NATO'nun en son çıkardığı NATO El Kitabı eserleri hasaten tavsiye olunur. Milletlerin demokrasi prensipleriyle fert hürriyetleri ve hukukun hükümranlığı üzerinde kurulmuş bulunan hürriyetlerini, müşterek miraslarını ve medeniyetlerini korumaya karar vererek anlaşmazlıklarını Birleşmiş Milletler Anlaşması'na ilkelerine uygun olarak barışçıl yollarla çözmeyi, ekonomik seviyelerini denk hale getirmek ve bu sahadaki dengesizlikleri gidermek için işbirliği yapmayı ve bir saldırıya karşı askeri güçlerini birleştirip kuvvetlendirmeyi taahhüt ediyorlardı. Böylece NATO, hukuk yapısı itibariyle yalnız bir askeri ittifak değil, aynı zamanda başta ekonomik dengeleşme olmak üzere çok cepheli bir işbirliği halinde kuruluyordu. Türkiye için bu anlaşmanın bugün arz ettiği karışıklık ve belirsizlik, daha sonra ve başlıca olarak DP devrinde Birleşik Amerika ile yapılan ve hem sayıları iyi anlaşılmayan hem metinleri ve orijinleri tam olarak bulunamadığı bilinen ikili anlaşmalar yüzünden oldu. Amerika bunları NATO anlaşması saymakta, NATO ise bunların çoğunun varlığından haberli dahi bulunmamaktadır. Neticede mesela Anadolu'daki Amerikan üslerinin NATO üsleri mi, Türkiye'nin kontrol edemeyeceği Amerikan üsleri mi olduğu gibi vaziyetler meydan almış, bu arada ve gerçek olarak bir Amerikan peki haline sürüklendiği yolundaki iddialar buradan doğmuş bulunuyor. Bu konu ileride ayrıca ele alınacaktır. Biz burada şimdi Türkiye'nin NATO'yu kabulü safhasına dönerek çeşitli görüşleri belirtelim. İnönü şartlı konuşuyor. Ottawa kararı yayınlanınca bu kararın dünyada ve Türkiye'de akisleri geniş oldu. Bizi asıl ilgilendiren elbette ki iktidar ve muhalefet liderlerinin davranışları olacaktır. İnönü, Ottawa haberlerinin hemen ardından 23 Eylül 1951'de Hürriyet ve Vatan gazeteleri muhabirlerine şu kısa beyanlarda bulundu: Türkiye'nin Atlantik Paktı'na girmesi dünyada sulh ihtimalini artıracak kıymetli bir unsur olabilir. Memleketimizin emniyeti, milletler arası büyük bir teşekkülün kader birliğine katılmış olmak bakımından siyaseten artmış denilebilir. Bu itibarla Birleşik Amerika'nın ve bütün üye devletlerinin anlayışına müteşekkiriz. Bundan sonra dünya sulhü bakımından vazifelerimiz de artmış oluyor. Eşit haklarla milletimizin kendisine teveccüh edecek vazifeyi en iyi şekilde ifa edeceğine şüphe yoktur. İnönü'nün beyanatı kısa fakat manalı ve esas itibariyle tasvip teşvik ediciydi. Türkiye'nin NATO'ya katılmasının barış ihtimalini artıracak kıymetli bir unsur olabileceğini belirtiyordu. Fakat eşit haklardan da bahsediyordu. Eşit haklar bu anlaşmada Türkiye'nin kendisine teveccüh edecek hizmetleri en iyi şekilde yapması için şarttı. Kısacası şu belli oluyordu ki muhalefet anlaşmayı olumlu karşılayacaktır. Ama İnönü'nün bu beyanatı iktidar cephesinde ve beklenmediği halde sert etkiler yarattı. Başvekil Menderes beyanatı çok hiddetlenmiş göründü. Ona göre olabilir ne demekti? Olabilir denilebilir miydi? Olabilir tereddüt ve küçültme ifade eden bir sözdü. Hülasa, bu beyanatın hemen hiçbir noktası başvekili tatmin etmemişti. Bunun üzerine İnönü 27 Eylül'de yukarıda verilen kısa demecini daha da açıklayan uzun beyanatta bulundu. Evvela başvekilin takıldığı şu olabilir sözü üzerinde duruyordu. Olabilir sözü hiçbir veçile azaltma veya şüphe etme manasını tezammün etmez. Atlantik Paktı hazırlıkta geç kalmış tarafın savunma tedbiridir. Daha hazırlıklı taraf karşısında geç kalmış müdafaa tertibi ya hazır tarafı derhal harekete sevk eder Yahut buna imkan yoksa zaman ile muvazene hasıl olur. Sulhun bozulması ihtimali artırılmış olur. Bütün Atlantik teşkilatı için bile dünyada sulh ihtimalini artıracak kıymetli bir tedbiri olabilir demekten fazla bir şey söylenemez. Çünkü karşı taraf saldırmaya karar vermişse hiçbir tedbir sulhu koruyamaz. Sonra İnönü gene beyanatında tepki uyandıran diğer noktalara değinir. Ona göre Atlantik Paktı o günkü haliyle Türkiye için henüz ve ancak siyasi niteliktedir. Diğer noktalar, mesela askeri cihetler, daha sonra belli olacaktır ve burada mühim bir noktaya işaret eder. Hiçbir memleket istilaya uğradıktan sonra kurtarılmış olmayı istemez. Bizim memleketin müdafaası prensiplerinde hükümetin bir şey görüşüp görüşmediğini ise bilmiyoruz ve bir yerde de tesadüf edip okuyamadık. Daha aşağıda şunları da ilave eder. Senelerden beri Avrupa'da müşterek bir müdafaa cephesinin kurulamamasının sebebi her devletin külfetleri yalnız diğerlerinden beklemek istemesindendir. Memlekete ve dünyaya söylemek istiyorum ki ancak eşit haklarla bize teveccüh edecek vazifeyi en iyi şekilde ifa etmeyi kabul ediyoruz. Muhalefet lideri olarak bunu benim söylemem memlekete karşı bir vazifedir. Görüşlerimi vuzuhla söylediğimi zannediyorum. İktidar partisi liderinin tecavüzleri ise iyi niyet sahibi hiçbir vatandaşın kabul edemeyeceği mutat iftiralardır. Halbuki meseleler o kadar ehemmiyetli ve ihtimaller o kadar geniştir ki bunlar içinde Türkiye'nin hareket hattını tayin etmek için muhalefet partileriyle mutabakat aramaya çalışmak aklı başında bir iktidar için başlıca vazifedir. İnönü'nün konuşmalarından alınan bu cümlelerde gösteriyor ki bu mantık ve bu uyarılar çok önemlidir. Mesela NATO içinde Türkiye'nin kendi mevcudiyetidir. Statü içinde hakların ve vazifelerin karşılıklı ve eşit şartlarla yürüyüp yürüyemeyeceğidir. Türkiye icabında vakit kazanmak için bir yam olarak mı kullanılacak? Yoksa eşit haklarla ciddi kader birliği mi kurulacak? O gün için ve henüz askeri ahkam verilmediğini aydınlanmadığına göre ortada yalnız bir siyasi olay vardır. İleride askeri kayıtlar için karşılaşılacak ihtimaller meçhuldür. Fakat iktidar İnönü'nün bu ciddi uyarıları üstünde durmamayı tercih etti. Daha sonra da NATO anlaşması 18 Ocak 1952'de mecliste ciddi bir tartışmaya meydan verilmeden geçti. Bu netice karşısında Menderes heyecandan fazla bir şey söyleyemeyeceğini ifade etmekle yetindi. Muhterem arkadaşlar, bu tarihi günün ehemmiyetini ona layık olan bir birlik ve tesanüt manzarası ile ve azami kararla tecelli ettirmiş bulunuyorsunuz. Bu güzel azim ve tesanüt manzarasını hiçbir sebeple gölgelemeyelim. Bu pakta girişimiz hadisesinin memleketimiz için olduğu kadar bütün dünya içinde hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederken heyecanımın daha fazla söz söylemeye müsaade etmediğini görmüş olmanızı tahmin ederek özür diliyorum ve huzurunuzdan ayrılıyorum. Menderes'in bu beyanatı Brüksel'de ve bir NATO toplantısında gene aynı heyecanla ve Türk ordusunun bütününün NATO emrine verilmesiyle sonuçlanacaktır. Halbuki başvekiller için asıl olan heyecan değil mantıktır. Eşit haklara ve kader birliğine gelince çok mutlu bir olanaktır ki bütünüyle karışacağı bir NATO savunma olayı henüz vaki olmamıştır. Ama mesela şu da görülmüştür ki Irak'ta ve NATO ile hiçbir ilişkisi olmayan bir hükümet darbesi üzerine Amerikan kuvvetleri Türk hükümetine danışmadan, haber dahi vermeden Çukurova'daki havaalanına istedikleri kadar asker indirebilmişlerdir. Türkiye hatta NATO ile ilişki dereceleri dahi belli olmayan ve karşılıklı imza mahiyeti dahi taşımayan pek çok anlaşmaları, daha doğrusu tebliğleri gene Menderes devrinin heyecan havası içinde ve hiçbir eşitlik kaygısı gütmeden kabul edebilmiştir. Bütün bunlar Menderes'in ve DP'nin siyasi davranışlarının hala aydınlanamayan belgeler olarak bugün de birer demokrasi kılıcı gibi milli bağımsızlığın başı üzerinde sallanmaktadırlar. Şimdi ancak bu olanak veya olup bittilerin ışığındadır ki NATO anlaşmasının daha tekemmür safhasında İnönü'nün işaret ve uyarıları hakikaten güçlü bir önsezi manası almış bulunuyor. Onun için ve bu bahsi bitirmeden önce şu ikili anlaşmalar konusu üzerinde de biraz durmalıyız. Öyle denilebilir ki DP iktidarının dış siyaset bakımından en ağır durumu ve en geniş sorumluluğu asıl bu ikili anlaşmalar üstünde toplanmaktadır. Çünkü dış siyaset alanında anlaşmalar ya eşit şartlar içinde karşılıklı bir savunma taahhüt ve garantisidir yahut da tek taraflı bir taahhüt bağlantısı ile bir devletin milli kaderde ve milli savunmada teşebbüsü kaybetmesidir. Bizim yakın tarihimizde bunun maalesef devletin hayatına mal olan hazin ve kanlı bir misali vardır. Onun içindir ki ikinci adamın yukarıda da verilen uyarıcı kayıt ve şartları altında konuyu biraz etraflıca gözden geçirmeliyiz. Çünkü bu ikili anlaşmalarla Türkiye ya eşit şartlar altında karşılıklı bir savunma garantisi sağlamıştır yahut da ordusuna bizzat sahip olmakta ve milli savunma bahsinde inisiyatifi kaybetmiştir. Yani teşebbüsü elden kaçırmak suretiyle milli kaderi yabancı merkezin iradesine bağlamıştır. Meselenin ruhu da buradadır. Yani ikinci adamın yukarıda verilen şartları ve işaretleri bu noktada düğümlense gerektir. Şimdi bu ihtimalleri inceleyelim. NATO ve NATO anlaşmaları ile bunları açıklayan yerli ve yabancı kaynaklar hakkında toplu bilgi için Ali Halil, NATO ve Türkiye, Gerçek Yayınları 1968, Türkkaya Atayev, Amerika, NATO ve Türkiye, Aydınlık Yayınları 1969. İkili anlaşmalara çıkan yol. Bugün de Türkiye'nin önde gelen konularından biri olan ikili anlaşmalara temel teşkil eden vesika 5 Mart 1959 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. Fakat bu tören aslında Birleşik Amerika'nın Senato'nun 3 üyesiyle ayrı ayrı akdetmiş olduğu ikili işbirliği anlaşmaları hakkında 28 Temmuz 1958'de Londra'da toplanan Senato Konseyi'nde neşredilen deklarasyonu uyularak yapılmıştı. Bu sebeple ikili anlaşmalar Birleşik Amerika'nın Senato'yu üye devletlerle akdettiği ayrı ayrı anlaşmalara verilen isimdir. Ve bu anlaşmalarda asıl aktif ve muhatap üyelerde bilhassa Pakistan ile Türkiye'dir. NATO ile yapılan mukabele ve anlaşmalar ise bu ikili anlaşmalardan ayrıdır. Ama iş madem ki Sento'ya dayandırılmaktadır, o halde bu muamelelerin esası da ister istemez daha evvellere, yani NATO ve hatta Birleşmiş Milletler'in teşekküründe önayak olan en kudreti devletlerin gayelerine kadar ulaşmaktadır. Bu gayelerin esasında ise 2. Dünya Harbi'nden muzaffer çıkan Sovyetler Birliği ve onun ekspansiyonu, yani yayılış çabaları kendini hissettirir. Bilhassa 1948 Şubat'ında Çekoslovakya'nın da bir darbe ile Doğu bloku içine alınmasını uyandırdığı endişeden gelen müşterek savunma gayreti ileri sürülür. Filhakika daha 1947'de Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya ve Polonya Sovyetleştirilmiş yahut Sovyetler bloku içine alınmıştı. Yunanistan'da bir aralık Sovyetleştirme ihtimali geçirdi. Türkiye'den de üsler ve topraklar istenmişti. Sovyetler Birliği pekleri ile 23 iki taraflı anlaşma imzalanmıştı ve Batılılara göre harbin bitmesine rağmen Avrupa'da 200 tümen asker bulundurmaya devam ediyordu. Doğudaki bu teşkilatlanmaya karşı ise Batılıların elinde yalnız 25 Nisan 1945, 26 Haziran 1945 arasında San Francisco'da toplanan 50 milletin temsilcileri tarafından imzalanan Birleşmiş Milletler Anayasası vardı. Gerçi bu anayasaya Sovyetler Birliği de bazı çekimserliklerle dahildi ama asıl kuruculardan biri olarak kararlar üstünde veto hakkına da malikti. Nitekim 1949'dan sonra bu hakkını 30 defa kullandı. İşte Batılılar bu durumu tehlikeli buluyorlardı. Bu tehlike onlara göre evvela Batı ve Atlantik ülkeleri, sonra da Orta Doğu için vardı. O halde bu iki cephede Sovyetlerin yayılışına ve Sovyetleştirilmelere karşı tedbirler alınmalı, yani müdafaa blokları teşkil edilmeliydi. 17 Mart 1947'de evvela İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından imzalanan Brüksel Anlaşması bu maksatla vücuda getirildi. Bu anlaşmada 5 memleket bir savunma paktı ile muhtemel bir tecavüze karşı kuvvetlerini birleştiriyorlardı. Batı dünyasında bu ilk adım oldu. Aynı yılda Amerika Cumhurbaşkanı Truman, Türkiye ve Yunanistan'a Truman Doktrini denilen esaslar dahilinde yardım edileceğini ilan etti. Marshall Planı ile de Avrupa'nın iktisadi kalkınması işe ele alınıyordu. Kaldı ki Brüksel Anlaşması'nın imzalandığı gün Birleşik Amerika bu memleketlerin savunmaları uğrunda sarf edecekleri gayretlere yardımcı olacağını ilan etti. Şu halde Sovyetlerin batı istikametinde yeni bir hamlesi daha o günden karşısında Amerika'yı bulacak demekti. Ve dünya fiilen ve ahden iki cepheye daha o gün bölünmüş oluyordu. Hele Amerikan Senatörü Vandenberg'in teklifi 11 Haziran 1948'de 4 muhalife karşı 84 oyla Amerikan Senatosu'nda kabul edilip de Amerika eski ve geleneksel tecerrüt, yani Avrupa işlerine karşı seyirci kalmak ve yabancı ülkelere karşı suç zamanında taahhütlere girişmemek siyasetinden de vazgeçince Monroe siyaseti iş büsbütün değişti. Birleşik Amerika kendi hükümetini Birleşik Amerika'nın güvenliği ile ilgili göreceği bütün işlerde ve meselelerde karşılıklı savunma anlaşma ve anlaşmalarına yetkili kılıyordu. Bu karar o günden itibaren Birleşik Amerika'yı fiilen ve ahden artık bir dünya devleti haline getiriyordu. Amerika bu istikamette derhal yeni anlaşma müzakerelerine girişti. Bu yeni ve yoğun çabaların neticesi olacaktır ki 4 Nisan 1949'da 12 memleketin Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İngiltere, İtalya, Portekiz, İzlanda, Danimarka, Norveç, Kanada, Amerika. Bu anlaşma alakalı devletlerin meclislerince tasdikten sonra 24 Ağustos 1949 günü yürürlüğe girdi. Temsilcileri ile Washington'da Atlantik Anlaşması imzalandı. Daha evvelce de değindiğimiz NATO anlaşması budur. Bu dört harfli işaret İngilizce North Atlantic Treaty Organization kelimelerinin ilk harflerinden teşekkür ediyordu. Fransızlar milli bir taassupla bu anlaşmayı Fransızca olarak Organisation du Traité de l'Atlantique Nord olarak aldılar. Bu kelimelerin baş harfleri ile de buna OTAN adını verdiler. Hülasa artık ortaya hem bir anlaşma hem de bu anlaşmaya dayanan bir teşkilat çıktı. Paris bu teşkilata merkez kılındı ve ilgili devletleri daha sulh zamanında bir müşterek savunma teşkilatı içinde birleştirdi. Bu suretle de NATO doğuda Sovyetlerin teşkilatlandırdığı Varşova Anlaşması'nın paktının karşısına geçmiş oluyordu. 23 Ekim 1954 Paris Anlaşması ile Batı Almanya'da bu teşkilata alındı. Daha önce de işaret ettiğimiz gibi Türkiye 20-21 Eylül Ottawa kararıyla NATO'ya kabul edildi. Daha sonra Yunanistan da aynı pakta katıldı. 1955 23. ayrımın sonu sayfa 317.